Ayrım 4. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 52. Talibinden yüz bulamamanın perişanlığı içindeki Dulce Olivia, hiçbir zaman olamadığı şeyin özlemiyle avutuyordu kendini. Fırsat buldukça Divina Pastora'nın meyve bahçesi tarafındaki küçük kapıların birinden kaçıyordu. Çoban köpeklerini sevgi gösterileriyle yola getirerek kendine bağlamıştı ve uyku saatlerini asla sahip olamadığı evin bakımını üstlenerek uğur getirsin diye ortalığı fesleğen süpürgesiyle süpürmek ve sivrisinekleri kaçırsın diye yatak odalarına dizi dizi sarımsaklar asmakla geçiriyordu. Becerikli elleri hiçbir şeyi şansa bırakmayan Domingo de Adviento, sabahları koridorların neden akşamkinden daha temiz olduğunu ve akşamdan düzelttiği bazı şeyleri sabahleyin neden başka türlü bulduğunu keşfedemeden ölüp gitmişti. Marki, daha dulluğunun üzerinden bir yıl geçmeden Dulce Olivia'yı ilk kez olarak köle kızların baştan sağma yıkadıklarını düşündüğü bazı mutfak gereçlerini yıkarken yakalamıştı. "Bu kadarına cesaret edebileceğini hiç sanmazdım," dedi ona. "Ve hala her zamanki zavallısın da ondan," diye karşılık verdi kız. Böylece hiç değilse bir zamanlar aşka benzeyen yasak bir dostluk yeniden kurulmuş oldu. Gündelik alışkanlıklara mahkum yaşlı bir evli çift gibi hiçbir hayale ya da üzüntüye kapılmadan gün ışığına kadar konuşuyorlardı. Mutlu olduklarına inanıyorlardı, belki de öyleydiler. Ama ikisinden biri fazladan bir söz söyledi ya da eksik bir şey yaptı mı, çoban köpeklerinin bile keyfini kaçıran yıkıcı bir kavgayla bütün gece mahvolup gidiyordu. İşte o zaman her şey eski haline dönüyor ve Dulce Olivia uzun bir süre evden yok oluyordu. Marki, dünyasal zenginliklere değer vermemesinin ve hayat tarzındaki değişikliklerin sofuluktan değil, eşinin bedenini yıldırımdan kömürleşmiş bir halde gördüğünde inancını ansızın kaybetmenin verdiği korkudan geldiğini itiraf etmişti ona. Dulce Olivia, avutmak için kendini sundu Marki'ye. Mutfakta olduğu kadar yatakta da ona kul köle olacağına söz verdi. Ama Marki boyun eğmedi. "Bir daha hiç evlenmeyeceğim," diye yemin etti. Yine de aradan yıl geçmeden babasının deniz aşırı ticarette yükünü tutmuş eski bir kahyasının kızı olan Bernarda Cabrera ile gizlice evlenmişti. Marki'nin Dona Olalla'nın hiç dayanamadığı Salamura Ringa balıklarıyla siyah zeytinleri eve getirmesi için ona sipariş verdiğinde tanışmışlardı. Ve Bernarda karısının ölümünden sonra da Marki'ye aynı şeyleri götürmeyi sürdürmüştü. Bir akşam Bernarda onu meyve bahçesindeki hamağında bulduğunda sol elinin avucunda falına bakmıştı. Marki onun doğru bildiklerinden öylesine etkilenmişti ki satın alacağı hiçbir şey olmasa da onu öğle uykusu saatinde çağırmayı sürdürmüştü. Ama herhangi bir konuda inisiyatifi ele alamadan aradan 2 ay geçmişti. Bunun üzerine ilk adımı onun yerine Bernarda attı. Hamakta zorla üstüne çıkarak Marki'nin harmanisinin etekleriyle onu bitkin bırakana kadar ağzını burnunu tıkadı. Sonra da Marki'nin yalnız aşk hayatının cılız zevkleri içinde asla hayal edemeyeceği bir ateşlilik ve beceriklilikle onu yeniden canlandırdı ve bekaretini bozuverdi. Marki 52 yaşındaydı, Bernarda ise 23. Ama aralarındaki yaş farkı en önemsiz sakıncaydı. Öğle uykusu saatinde portakal ağaçlarının kutsal gölgesinde alelacele ve gönülsüzce sevişmeyi sürdürüyorlardı. Deliler kendi teraslarında söyledikleri edepsiz şarkılarla onları kızıştırıyorlar, sonra da başarılarını stadyumdaymış gibi alkışlayarak kutluyorlardı. Marki'nin kendini bekleyen tehlikelerin bilincine varmasına fırsat kalmadan, Bernarda 2 aylık hamile olduğu haberiyle onu içinde bulunduğu uyuşukluktan çıkarmıştı. Ona zenci değil, İspanyol ile yerli karışımı bir baba ve Kastilyalı beyaz bir annenin kızı olduğunu hatırlatmıştı. Yani yırtılan onurunu dikebilecek tek iğne resmi nikahtı. Marki onu kapı dışarı etti. Ta ki kızın babası omzunda eski bir arka büzle öğle uykusu saatinde kapıya dayanana kadar. Adam yumuşak hareketlerle ağır ağır konuşuyordu. Hiç yüzüne bakmadan silahı Marki'ye teslim etti. "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz Sayın Marki?" diye sordu. Marki elindeki silahla ne yapacağını bilemiyordu. "Bilgimin yettiği kadarıyla bunun bir arka büz olduğunu sanıyorum," dedi. Sonra da gerçekten merak içinde sordu. "Onu ne için kullanıyorsunuz?" Kendimi korsanlardan korumak için efendim, dedi yerli, hala yüzüne bakmayarak. Şimdi de onu, acaba ben kendilerini öldürmeden zat aileleri beni öldürürler mi diye getirdim. Marki onun yüzüne baktı. Hüzün dolu küçücük gözleri suskundu. Ama Marki o gözlerin söyleyemediklerini anlamıştı. Arka bizi ona geri vererek anlaşmayı kutlamak üzere içeriye buyur etti. 2 gün sonra komşu kiliselerden birinin rahibi, kızın anne ve babasıyla her ikisinin vaftiz ana babalarının huzurunda nikahı kıydı. Tören sona erdiğinde, nereden geldiğini kimsenin anlayamadığı Sagunta ortaya çıkarak yeni evlilerin başlarına mutluluk çelenkleri koydu. Gecikmiş yağmurların yağdığı bir sabah, yay burcunun altında Sierra Maria de Todos Los Angeles zorlu bir doğumla 7 aylık olarak doğmuştu. Renksiz bir kurbağa yavrusunu andırıyordu ve boğazına dolanmış olan göbek kordonu onu boğmak üzereydi. Kızınız oldu, dedi ebe, ama yaşamayacak. İşte o zaman Dominga de Adviento kendi azizlerine kıza yaşama lütfunu bahşedecek olurlarsa kızın saçlarını düğün gecesine kadar kesmeyeceğine yemin etti. Bu adığı yapmasıyla çocuğun ağlamaya başlaması bir olmuştu. Dominga de Adviento sevinç içinde bağırdı. Bu bir azize olacak. Marki ise onu yıkanmış ve giydirilmiş olarak ilk kez gördüğünde onun kadar ileri görüşlü olamamıştı. Orospu olacak demişti, Tanrı ömür ve sağlık verirse. Bir soyluyla aşağı tabakadan birinin kızı olarak Sierra Maria'nın terk edilmiş bir çocukluğu olmuştu. Annesi daha ilk emzirdiği gün ondan nefret etmiş, onu öldüreceği korkusuyla yanında tutmayı reddetmişti. Kızı Domingo de Adviento emzirmiş, onu İsa'ya vaftiz edip Olokun'a adamıştı. Cinsiyeti belirsiz olan bu Yoruba tanrısının yüzü tahminlere göre öylesine korkunçtu ki kendisini yalnızca düşlerde ve her zaman bir maskeyle gösteriyordu. Kölelerin avlusuna gönderilmiş olan Sierra Maria daha konuşmadan dans etmeyi öğrenmiş, sonra da aynı anda 3 Afrika dilini aç karnına horoz kanı içmeyi ve sanki cisimsiz bir varlıkmış gibi Hristiyanların arasından görünmeden ve hissedilmeden geçivermeyi öğrenmişti. Dominga de Adviento, onun çevresini zenci köle kızlardan, melez hizmetçilerden, getir götür işlerine bakan yerli kadınlardan oluşan neşeli bir mahiyetle sarmıştı. Bunlar onu kutsanmış sularla yıkıyorlardı. Yemaya mine çiçekleriyle arındırıyorlar ve 5 yaşına geldiğinde bir çağlayan gibi beline kadar inen saçlarına bir gül fidanıymışçasına özen gösteriyorlardı. Köle kadınlar sonunda sayıları 17'yi bulan türlü türlü tanrıçaların kolyelerini birer birer ona takmaya başlamışlardı. Marki meyve bahçesinde pineklerken Bernarda evin yönetimini artık sımsıkı ele geçirmişti. Yaptığı ilk iş, birinci Marki'nin iktidarında kazanılmış olan serveti paylaştırıldığı yerlerden geri almak oldu. Birinci Marki, zamanında 8 yıl içinde 5000 köle satma izni elde etmiş, ayrıca köle başına 2 varil un ithal etmeyi de yüklenmişti. Ustalıkla çevirdiği dolaplar ve gümrükçülerin rüşvete yatkınlığı sayesinde sözleşmesini yaptığı unu satmıştı. Ama ayrıca kaçak olarak 3000 köle daha satmış, bu da onu yaşadığı yüzyılın en talihli satıcısı haline getirmişti. İyi bir ticaretin köleler değil un olduğunu akıl eden de Bernard'a olmuştu. Ama aslında en büyük iş onun o inanılmaz inandırma yeteneğiydi. 4 yıl içinde 1000 köle ve her biri içinde 3 varil un ithal etmek için aldığı tek bir izinle hayatının vurgununu yapmıştı. Anlaştığı biçimde 1000 köleyi satmış ama 3000 varil un yerine 12000 varil getirtmişti. Yüzyılın en büyük kaçakçılığı olmuştu bu. O zamanlar vaktinin yarısını ülkenin iç kısımlarıyla her türlü kaçakçılığı yürütebileceği Büyük Maddalena Irmağı'na yakınlığı nedeniyle işlerinin çekirdeğini oluşturduğu Mahates'teki şeker kamışı değirmeninin başında geçiriyordu. Marki'nin evine hesabını kimseye vermediği zenginliğiyle ilgili tek tük haberler geliyordu. Marki, burada geçirdiği ve henüz buhrandan önceki süre içinde kafese kapatılmış bir başka çoban köpeği gibiydi. En iyisini Domingo de Adviento söylemişti. Göt büyütmeye uğraşıyor. Sierva Maria, kölesi ölünce ilk kez olarak evin içinde sürekli bir yer edinmiş, birinci Markiz'in yaşadığı o şahane yatak odasını onun için düzenlemişlerdi. Ona İberik İspanyolcası dersleriyle aritmetik ve doğa bilimleri üzerine bilgiler versin diye tuttukları öğretmen, okuma yazma öğretmeye de çalışmıştı. Ama dediklerine göre kız ayak diremişti. Çünkü harflere hiç aklı ermiyordu. Kilise dışından bir öğretmen hanım da onu müziğe başlatmıştı. Kız müzikle ilgili ve zevk sahibi olduğunu gösteriyordu ama hiçbir çalgıyı öğrenecek kadar sabırlı değildi. Öğretmen hanım şaşkınlık içinde bu işten vazgeçti ve vedalaşırken Marki'ye şöyle dedi. Kızınızın hiçbir şeye yeteneği olmadığından değil, başka bir dünyanın insanı o. Bernarda aralarındaki hınca yumuşatmayı istiyordu ama çok geçmeden kabahatin ne birinde ne de ötekinde değil, her ikisinde de yaratılışında olduğu açıkça anlaşılmıştı. Kızın da hayaletmiş gibi bir tuhaflık keşfettiğine inandığından beri yüreği ağzında yaşıyordu. Dönüp arkasına bakıp da artık dizlerine kadar özgürce inen saçlarıyla, hafif tüller içindeki o incecik yaratığın anlaşılmaz bakışlarıyla karşılaşacağı anı düşünmek bile ona korku veriyordu. "Kız!" diye bağırıyordu ona. "Bana böyle bakmanı yasak ediyorum." Bütün dikkatini en yoğun biçimde işlerine verdiği bir anda kendisini gözetleyen yılanın ıslık çalan soluğunu ense kökünde hissediyor ve dehşetle irkiliyordu. "Kız!" diye bağırıyordu ona. "İçeri girmeden önce ses çıkarsana." Sierva Maria, Yoruba dilinde bir sürü sözü art arda sıralayınca Bernarda'nın korkusu büsbütün artıyordu. Geceleri daha da beterdi. Çünkü birinin kendisine dokunduğu duygusuyla birdenbire uyanıyor, bir de bakıyordu ki kız yatağın ayak ucunda durmuş, onu uyurken seyrediyor. Kızın kol ağzına çıngırak asma girişimi de bir yarar sağlamamıştı. Çünkü Sierva Maria'nın temkinli hareketleri çıngırağın çalmasını engelliyordu. "Bu kızda beyaz olan tek şey rengi," diyordu annesi. Bu öylesine doğruydu ki kız kendi uydurduğu bir Afrika adıyla değiştirmişti adını. Maria Mandinga. Bütün bu ilişkiler Bernarda'nın aşırı kakao yüzünden dili dabağına yapışmış bir halde uyanıp Sierva Maria'nın bebeklerinden birini su küpünün içinde yüzer bulduğu bir şafak vakti doruk noktasına ulaştı. Gerçekte suda yüzen basit bir bebek olarak değil de korkunç bir şey olarak görünmüştü ona. Ölü bir bebekti bu. Sierva Maria'nın kendisine karşı kötü bir Afrika büyüsü yaptığı inancıyla ikisinin birden aynı eve sığmadığına karar verdi. Marki çekinerek ara buluculuk etmeye kalkıştıysa da Bernarda kestirip attı. "Ya o ya ben." Böylelikle Sierva Maria annesinin şeker kamışı değirmeninin başında olduğu zamanlarda bile orada kalmak üzere kölelerin inine geri gönderilmişti. Anasından doğduğu zamanki kadar içine kapanıktı ve tek sözcük bile okuyup yazamıyordu. Ama Bernarda'nın da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Judas Iscariote'yi kendini onun düzeyine indirerek yanında tutmayı denemiş, daha 2 yıl geçmeden işlerinde de, hayatın kendisinde de dizginleri elden kaçırmıştı. Onu Nübiyeli korsan, kupa ası ya da Kral Melkor kralına sokarak, Kral Melkor bir yıldızın kılavuzluğunda Beytelem'e giderek yeni doğmuş İsa'ya tapınan doğulu 3 müneccim kral, Gaspar, Baltazar ve Melkior. Kral Melkior'un kılığına sokarak özellikle de kalyonların demir atıp kentin yarım yıllık bir cümbüşe daldığı zamanlar kenar mahallelere götürüyordu. Keşfedilmiş dünyanın her yerinden türlü türlü malların peşinde Lima'dan, Portobello'dan, Havana'dan, Veracruz'dan gelen tüccarlar için derme çatma meyhaneler ve genel evler kuruluyordu hemen. Bir gece kürek mahkumlarının gittiği bir meyhanede kör kütük sarhoş olduklarında Judas gizemli bir tavırla Bernarda'nın yanına yaklaştı. "Aç ağzını yum gözünü," dedi. Bernarda dediğini yapınca dilinin üzerine bir tablet o nefis kuaksaka çikolatasından koydu. Bernarda ne olduğunu anlamış ve tükürmüştü. Çünkü çocukluğundan beri kakaoya karşı özel bir tiksinti duyuyordu. Judas bunun insanın hayatına neşe katan, fiziksel gücünü arttıran, moralini yükselten ve cinsel yaşamını güçlendiren kutsal bir madde olduğuna inandırdı onu. Bernarda kahkahayı koyuverdi. Bu doğru olsaydı dedi, Santa Clara'daki küçük rahibelerin hepsi birer güreş boğası olurdu. Çoktandır fermante olmuş bala tutkundu. Daha evlenmeden öncesinden beri okul arkadaşlarıyla birlikte tüketirlerdi. Ve şeker kamışı cenderesinin başındaki sıcak havanın içinde de yalnızca ağzından değil, beş duyusunun hepsinden birden almayı sürdürmüştü. Judas'la birlikte Sierra Nevada yerlileri gibi yarımo külleriyle, yarımo Amerika'ya özgü bir palmiye türüdür, yarımo külleriyle karıştırılmış tütün ve koka yaprakları çiğnemeyi öğrenmişti. Meyhanelerde ise Hint kenevirini, Kıbrıs terebentinini, Real de Katorke kaktüsünü ve hiç değilse bir kez Filipinli kaçakçılar tarafından getirilmiş çim afyonunu denemişti. Yine de Judas'ın kakaoyu öven sözlerine kulaklarını tıkamadı. Bütün ötekilerden fırsat kaldığında onun da erdemlerini tanıdı ve hepsine yeğledi. Sonunda Judas hırsız ve pezevenk olmuştu. Ara sıra oğlancılık da yapıyordu. Hepsi bir alışkanlık haline gelmişti ve artık eksik olan hiçbir şey kalmamıştı. Uğursuz bir gece Bernarda'nın gözü önünde bir kumar kavgası yüzünden Filo'nun üç kürek mahkumuyla yumruk yumruğa dövüşmeye kalkışmış ve onu döve döve öldürmüşlerdi. Bernarda artık şeker kamışı değirmenine sığınmıştı. Ev başıboş kalmıştı ve o zamandan beri ayakta durabiliyorsa, Sierra Maria'yı kendi tanrılarının istediği biçimde yetiştiren Domingo de Adviento'nun usta elleri sayesinde durabiliyordu. Marki, karısının tükendiğini yeni öğrenmişti. Şeker kamışı değirmeninden onun çılgın bir durumda olduğu, kendi kendine konuştuğu, sefahat gecelerinde eski okul arkadaşlarıyla paylaşmak üzere en gözde köleleri seçip aldığı gibi haberler geliyordu. Serveti haydan gelmiş huya gidiyordu ve Bernardo'nun canı çok çektiğinde vakit kaybetmeden elinin altında bulabilmek için orada burada saklı tuttuğu bal tulumlarıyla kakao torbalarının merhametine kalmıştı. O günlerde elinde kalan tek güvence, işlerin tıkırında gittiği zamanlarda yatağının altına gömmüş olduğu yüzlük ve çeyreklik som altın liralarla tıka basa dolu iki küptü. Bernarda öylesine bir çöküntü halindeydi ki, kesintisiz 3 yılın sonunda o köpeğin Sierra ve Maria'yı ısırmasından az önce bir daha gitmemek üzere Mahates'ten döndüğünde kocası bile tanımamıştı onu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 60.